From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Salt Lake City'de bulunan Tapınak Meydanı'ndaki konferans merkezinden kilisenin genel otoriteleri ve genel görevlileri arasından seçilmiş olan konuşmacılarla ve bu bölümde Mormon Tabernacle Korosu'nun müziği eşliğiyle bu İsa Mesih'in Son Zaman Özler Kilisesi'nin 179. yarı yıllık genel konferansıdır. This broadcast is furnished as... Bu yayın Bonneville Communications tarafından bir kamu hizmeti olarak sağlanmıştır. Herhangi bir şekilde yazılı bir izin olmadan bu programın çoğaltılması, kayıt edilmesi, kopyalanması ya da başka bir amaç için kullanılması yasaktır. Kilisenin başkanı Thomas S. Monson bu bölümü yönetecektir.
Brothers and sisters, we welcome you this
morning. Kardeşlerim, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 179. yarı yıllık genel konferansının 4. bölümüne bu sabah hoş geldiniz. Radyo, televizyon, internet ve uydu iletişimi yoluyla katılan sizlere selamlarımızı iletiyoruz. Bu konferansı yayımlayan birçok donanımın sahipleri ve operatörleri için minnettarız. Bu bölümdeki müzik, Mac Wilberg liderliğinde, org'da Andrew Unsworth ve Richard Elliott ile beraber Tabernacle Chorus tarafından olacak. Koro bu bölümü Tanrı'ya şükrederek, söyleyi söyleyerek açtı. Ve şimdi bizleri size her saat ihtiyacım varlığı lütfedecekler. Ondan sonra açılış duası 70'lerden yaşlı Glenn L. Pace tarafından verilecek. Koro ondan sonra yükseklerde kurulmuş güzel Siyon'u söyleyecek.
our Father in heaven.
Cennetteki yüce babamız. Bizler sana olan ihtiyacımızı hissediyoruz. Bu müziğin hediyesini ve bu koro için çok minnettarız. Bize verdiği ruh için. Biz çok minnettarız ki Tanrı hakkında çok şey biliyoruz. Ve Rabbimiz İsa Mesih'in bize vermiş olduğu hediye için. Bütün peygamberlerimiz ve görenlerimiz için minnettarız. Bizleri kutsa ki bugün duymamız gereken şeyleri duyabilelim ve onları öğrenelim. Bugün buraya gelmiş olan herkes için minnettarız ve bizi kutsayın ki ruhlarımız, kutsal ruhu duyabilsinler ve konuşmacılardan kalbimize birçok şey dokunabilsin ve öğrenebilelim. Biz dua ediyoruz ki bu konuşulanlardan alacağımız mesajlar bizim kalbimize tek tek dokunabilsin. Ve sizin sevginizi kalbimizde hissedebilelim. Ve bunun için size dua ediyoruz. İsa Mesih adıyla amin.
Simply beautiful.
Gerçekten çok güzel. Şimdi bizim yaşlı Irene tarafından konuşmayı dinleyeceğiz. Takibinde 12 Haberler Kurulu'ndan yaşlı Al Tamper konuşacak. Ondan sonra kilisenin bahçıvanlığından çoban H. David Burton dinleyeceğiz.
I feel blessed to have the opportunity.
Sep gününde sizlere konuşabilme fırsatım olduğu için kendimi kutsanmış hissediyorum. Durumlarımız ve deneyimlerimiz her ne kadar farklı olsa da hepimiz olduğumuzdan daha iyi olma arzusunu paylaşıyoruz. Bir hata yapıp yeterince iyi olduğunu sanan ve daha iyi olmak için çabalamaktan vazgeçen bazı insanlar olabilir. Ama hepimiz için İsa Mesih'in iade edilmiş sevinirci haberinin mesajı şudur ki, yaşadığımız sürece daha iyi olmayı ümit edebiliriz ve ümit etmeliyiz. Bu ümidin bir parçası Tanrı tarafından Peygamber Joseph Smith'e verilmiş bir vahide bizim için pekiştirilmiştir. Bu vahiy hepimizin göreceği, kurtarıcımızla buluşacağımız günü tarif eder. Hazırlanmak için ne yapmamız gerektiğini ve nelerin bizi beklediğini bizlere anlatır. Bu vahiy Moroni kitabındadır. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, yüreğinizdeki bütün güçle babaya dua edin ki, oğlu İsa Mesih'in sadık taraftarlarına bağışladığı bu sevgiyle dolup, siz de Tanrı'nın oğulları olabilirsiniz. Öyle ki o göründüğü zaman biz de onun gibi olacağız. Çünkü biz onu olduğu gibi göreceğiz. Öyle ki bu umudumuz olsun. Öyle ki onun pak olduğu gibi biz de pak olalım.
That we may be purified even as he is pure. Amen.
Amin. Bu vahiy içinde bulunduğumuz zaman ne kadar zor gözükse de her inançlı son zaman azizinin gelecekte başına gelecekleri neden iyimser bir gözle baktığını anlamanıza yardımcı olacaktır. İsa Mesih'in sevindirici haberini yaşayarak mükemmel olan kurtarıcımız gibi olabileceğimize inanırız. İsa Mesih'in niteliklerini göz önünde tutmak, gelişmeye ihtiyacı olmadığını düşünen, halinden memnun insanların gururunu kıracaktır. En mütevazi bir insan bile kurtarıcı gibi olma çağrısındaki umut ışığını görebilir. Bana göre çocuklar için yazılmış bir şarkıda bu harika değişimin nasıl olacağı açıklanmıştır. Bir pazar günü bu şarkıyı söyleyen bir oda dolusu çocuğun yüz ifadelerini seyrettiğimi hatırlıyorum. Çocukların her biri sandalyelerin ucunda oturuyor, başları önde duruyordu. Zevkle şarkı söylerken gözlerindeki ışığı ve yüzlerindeki kararlılığı görebiliyordum. Bu şarkıyı duymuş olabilirsiniz. Umuyorum ki bu şarkı hatıralarımızdan hiçbir zaman silinmez. İsa gibi olmaya çalışıyorum. Onun yolunu takip ediyorum. Onun sevdiği gibi ben de yaptığım ve söylediğim her şeyde sevgi göstermeye çalışıyorum. Bazen yanlış bir tercih yapmak üzere ayartılıyorum. Ama o sakin yumuşak sesin fısıldayışını dinlemek için çaba gösteriyorum. İsa'nın sevdiği gibi siz de insanları sevin. Yaptığınız her şeyde nazik olmaya çalışın. Yaptığınız işlerde, düşüncelerinizde kibar olun. Sevgi gösterin çünkü bunlar İsa'nın öğrettiği şeylerdir. Sadece şarkı söylemediklerinin farkına vardım. Kararlılıklarını bildiriyorlardı. İsa Mesih onların örneğiydi. Onun gibi olmak onların kesin amacıydı. Ve hevesli bakışları ve parlayan gözleri beni hiç şüpheleri olmadan ikna etmişti. Başarılı olacaklarına inanıyorlardı. Kurtarıcının mükemmel olmamız için verdiği talimatın bir beklenti olmadığına ama bunun bir emir olduğuna inandılar. Ve onlar onun yolu hazırladığından emindiler. Bu kararlılık ve güven her son zaman azizinin kalbinde olabilir ve de olmalıdır. Kurtarıcı kefareti ve örnek davranışıyla yolu hazırlamıştır. Bu şarkıyı söyleyen çocuklar bile nasıl onun gibi olacaklarını biliyorlardı. Sevgi, kusursuz örneğimiz olan Rab gibi olmaya götüren yol boyunca Rabbin bize yol gösterdiği motive edici ilkedir. Yaşam tarzımız her zaman Tanrı'nın sevgisi ve başkalarına karşı sevgiyle dolu olmalıdır. Bunda şaşıracak bir şey yoktur. Çünkü Rab bunu ilk ve büyük emir olarak bildirmiştir. Tanrı sevgisi bizi onun emirlerini tutmaya yöneltecektir. Başkalarına karşı sevgi de ona itaat etmek üzere olan kapasitemizin can damarıdır. Nitekim İsa ölümlü hizmetinde kendisi gibi olabilmeleri için insanlar saf sevgi sahibi olsunlar diye bir çocuğu örnek olarak onlara göstermiş. Onu sevdiği şekilde sevmeyi, ideal bir ortamın örneği olan aile içinde öğrenelim diye bizlere bir aile vermiştir. Nedeni şudur ki yaşadığımız en büyük sevinç ve en büyük ıstırap aile ilişkilerinde olur. İlk önce kendi canımızı değil de başkalarının canını düşünürsek sevinç duymaya başlarız. İşte sevgi budur. Ve ıstırap öncelikle sevginin bulunmadığı bencillikten gelir. İdeal olarak Tanrı'nın bizim için olan isteği bizi mutluluğa götüren, ıstıraptan uzak tutan bir yolda aile kurmamızdır. Bir erkek ve bir kadın yaşamlarının odak noktasına birbirinin refahı ve mutluluğunu koyan kutsal anlaşmalar yapmalıdır. Çocuklar kendi ihtiyaçlarını çocukların ihtiyaçlarıyla aynı derecede eş tutan anne babaların olduğu bir ailede dünyaya gelmelidir. Çocuklar anne ve babalarını ve birbirlerini sevmelidirler. Bu sevgi dolu bir ailenin amacıdır. Çoğumuzun evinde şu sözler vardır. Ailemiz sonsuza dek beraber olabilir. Evimin yakınında hem bir anne hem de bir büyük anne olan bir kadının mezar taşı var. O kocasıyla Tanrı'nın tapınağında birbirlerine ve gelecekteki nesillerine ömür boyu ve sonsuza dek mühürlenmişlerdi. Mezar taşında şöyle yazılmıştır. Lütfen boş sandalye kalmasın. Bu yazının konmasını o istemişti. Çünkü o biliyordu ki ailenin beraber olup olmayacağı her aile ferdinin yapacağı seçeneklere bağlıydı. Lütfen kelimesi orada yazılıydı. Çünkü ne Tanrı ne de o başkasının mutluluğu seçmesi için zorlayamaz. Şeytan ailelerin bu hayatta ve gelecek hayatta mutlu olmasını istemez. Onların perişan olmalarını ister. Bugünkü umudum size bazı seçenekler önermektir ki bunları başarmak zor gözükebilir. Ama bunlar gelecek hayatta aile üyeleriniz için boş sandalye kalmamasını ve oraya gitmeye hak kazanmanızı sağlayacaktır. İlk önce karı ve kocalara öğüt vereceğim. Eşinizdeki güzelliği görmenizi sağlayan sevgi için dua edin. Zayıflıkları ve hataları küçük gösteren sevgi için dua edin. Eşinizin sevincini kendi sevinciniz yapan sevgi için dua edin. Eşinizin yükünü hafifletmek ve üzüntülerini yatıştırmak isteyen bir sevgi için dua edin. Ben bunu kendi anne babamın evliliğinde gördüm. Annem son kez hastalandığında rahatsızlığı arttıkça annemin rahatı babamın hayatının asıl amacı oldu. Hastaneden annemin odasına kendisi için bir yatak konmasını istedi. Orada annemin ihtiyacı olan her şeyin bulunduğundan emin olmak istiyordu. Her sabah kilometrelerce yürüyüp işe gidiyor ve her akşam annem için bu zor günlerinde yanında olmak için kilometrelerce geri yürüyordu. Ben inanıyorum ki bu Tanrı'dan ona verilen bir armağandı ki onun sevgi gücü annem için önemli olduğu bir zamanda daha da artmıştı. İsa'nın sevgiden ötürü yapacağı şeyi yaptığını düşünüyorum. Şimdi avare avare çocukları olan anne ve babalara öğüt vereceğim. Kurtarıcı, ısrarlı sevginin kusursuz örneğidir. Onun daha önce kendisine gelmeleri için bulunduğu daveti reddeden nefili halkı teselli etmek için söylediği sözleri hatırlarsınız. Çarmıha gelişinden sonra meydana gelen yıkımdan hayatta kalanlara şöyle konuştu. Ey esirgediğim İsrail evi, yürekten tövbe eder ve bana dönersen civcivlerini kanatları altına toplayan bir tavuk gibi seni her seferinde toplayacağım. Savurgan oğlun hikayesi hepimize umut verir. Savurgan oğul evini nasıl hatırladıysa sizin çocuklarınız da hatırlayacaktır. Onlar kendilerini size doğru geri çeken sevginizi hissedeceklerdir. Yaşlı Orson F. Whitney, 1929 yılındaki bir genel konferansta fevkalade bir söz verdi ki, ''Ben bunun çocuklarıyla olan tapınak mühürlenmesine saygı gösteren sadık anne babalar için doğru olduğunu biliyorum.'' Bazı koyunlar kaybolabilirler. Çobanın gözü onların üzerindedir. Er ya da geç, ilahi takdirin elinin onlar için uzandığını ve onları ağıla geri çektiğini hissedeceklerdir. Sonra şöyle devam etti. İlgisiz ve itaatsiz çocuklarınız için dua edin. İnancınızla onlara tutunun. Ümit edin, güvenin, ta ki Tanrı'nın kurtarışını görene kadar. Çocuklarınız için dua edebilir, onları sevebilir. Onlara güvenle el uzatabilirsiniz ki İsa da sizinle beraber onlara elini uzatacaktır. Çabalamaya devam ettiğiniz sürece İsa'nın yaptığını sizler de yapıyor olacaksınız. Şimdi çocuklara da öğüt vereceğim. Rab size şu emri ve vaadi verdi. Annene ve babana saygı göster. Öyle ki Tanrı'nın Rabbin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun. Bu on emirden vaadi olan tek emirdir. Anneniz babanız hayatta olmayabilir. Bazı durumlarda anne ve babaların çocuklarının itibarına ve saygısına layık olmadığı hissine kapılabilirsiniz. Belki de onları hiç tanımadınız. Ancak onlara hayatı borçlusunuz. Her durumda hayatınız uzamasa da anne ve babanızı saygıyla hatırladıkça hayatınızın kalitesi artacaktır. Şimdi başka insanların ailelerini kendi ailesi gibi kabul edenlere öğüt vereceğim. Bazı arkadaşlarım var ki onlar çocuklarımın doğum günlerini benden daha iyi hatırlarlar. Benim ve eşimin tanıdığı arkadaşlarımız çok ender bizi ziyaret etmediler ya da bizi bayramlarda hatırlamadılar. İnsanlar ailen nasıl diye sohbete başlayıp ardından yüzlerinden eksilmeyen bir sevgi ifadesiyle söyleyeceğim sözleri duymak için beklediklerinde bu beni çok etkiler. Çocuklarımın her birinin hayatını anlatırken beni dikkatle dinlediklerini fark ederim. Onların sevgisi, kurtarıcının çocuklarımız için duyduğu sevgiyi daha çok hissetmeme yardımcı olur. Bir şey sorduklarında onların İsa'nın hissettiği duyguları ve onun soracağı soruları sorduklarını algılayabiliyorum. Hepimiz için kusursuz örneğimiz olan kurtarıcımızı daha çok benzeyip sevmek için durmadan artan bir gücü yaşamlarımızda görmek zor olabilir. Sizi cesaretlendirmek istiyorum. Gerçekten İsa'ya daha çok benzediğinizi gösteren kanıtları kendi hayatınızda gördünüz. Sıkıntılı ve çileli günlerde küçük bir çocuk gibi neler hissettiğinizi hatırlamanız buna yardımcı olacaktır. Şarkı söyleyen çocukları düşünün. O çocukların İsa gibi olmaya çalışıyorum. Onun yolunu takip ediyorum şarkısını söylerken hissettikleri şeyleri sizin de belki geçenlerde hissetmiş olduğunuzu düşünün. İsa'nın öğrencilerden çocukları ona getirmelerini istediğini hatırlıyorsunuzdur. Ve o şöyle söylemiştir. Bırakın çocuklar bana gelsin. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerindir. İsa gibi olmaya çalıştığınız anlarda kusursuz olan küçük çocukların hissettiği huzuru hissetmiş olabilirsiniz. Belki bunu vahdis olduğunuzda hissettiniz. İsa'nın vahdis olma ihtiyacı yoktu. Çünkü o kusursuzdu. Ama siz vahdis olduğunuzda küçük bir çocuk gibi temizlenip yıkandığınızı hissettiniz. İsa vahdis olduğunda gökler açıldı ve cennetteki babanın sesi duyuldu. Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum. Siz bir ses duymadınız ama İsa'nın vaftisi olduğu gibi siz de vaftisi olduğunuz için cennetteki babanın takdirini hissettiniz. Eşinizin sizi affetmesini istediğinizde ya da bir çocuğun yapmış olduğu bir hatayı ya da itaatsizliği affettiğinizde bu duyguyu aileniz içinde hissetmişsinizdir. Bu anlar İsa'nın yapacağını bildiğiniz şeyleri yapmaya çabaladığınızda daha sık gelecektir. Onun sizin için olan kefareti sayesinde samimi olan itaatiniz, kurtarıcının sizin için olan sevgisini ve sizin de ona karşı duyduğunuz sevginizi ortaya çıkaracaktır. Sadakatli öğrencilerine söz verdiği armağanlardan birisi budur. Bu armağan sadece size verilmez, sevgi dolu aile üyelerinize de verilir. Bu söz 3. nefile verilmiştir ve bütün çocukların Rab tarafından üretilecek ve çocuklarının huzuru büyük olacak. Umarım bugün dışarı çıktığınızda onun yaptığı şeyleri yapmak ve onun sevdiği gibi sevmek için fırsatlar ararsınız. Size söz verebilirim ki çocukken hissettiğiniz huzur sık sık size gelecek ve sizinle kalacaktır. Onun öğrencilerine verdiği söz doğrudur. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Hiçbirimiz henüz mükemmel değiliz. Ancak bu yolu takip ettiğimize dair sık sık güven tazeleyebiliriz. O bize yol gösterir ve onun ve onu takip etmemiz için bize çağrıda bulunur. Tanıklık ederim ki İsa Mesih'e inanmak, vaftiz olmak, kutsal ruhu almak ve onun emirlerini tutarak sevgiyle sonuna kadar dayanmak tek doğru yoldur. Tanıklık ederim ki babamız yaşıyor ve bizi seviyor. O sevgili oğlunu, Rab İsa Mesih'i, bizim kusursuz örneğimizi seviyor. Joseph Smith iade edilişin peygamberiydi. O babayı ve oğlu gördü. Bunun doğru olduğunu biliyorum. İsa Mesih'in son zaman izleri kilisesindeki rahiplik gücü, bizim daha iyi olabilmemize ve daha çok kurtarıcımıza ve cennetteki babamıza benzeyebilmemize izin veren kutsal törenleri bize sunar. Küçük bir çocukken hissettiğiniz güvenceyi ve takdiri hissedebilmeniz için size kutsamamı bırakıyorum. İsa Mesih'in adıyla, amin.
Kız kardeş Peri ve ben bu yaz Utah'ın Mante şehrindeki Mormon mucizesi gösterisine katılma fırsatı bulduk. Bir gece gösteri başlamadan önce oyuncularla konuştuk. Çok oyuncu olmasından dolayı onlarla iki bölümde konuşmak zorunda kaldık. Gösteride 800 oyuncu vardı. Bunların 570'i 18 yaş altındaydı. Bu yıl ayrıca 100 oyuncu daha eklendi ve gardıroptan sorumlu kız kardeşlere fazladan kostüm üretmeleri talep edildi ve onlar da bunu yerine getirdiler. Her detayı özen göstererek nasıl harika bir şekilde organize olduklarını görmek ilham vericiydi. Gösterinin geçtiği yer Manti Tapınağı'nın hemen aşağısındaki harika bir tepenin üzeridir. Gösteriyi seyrettiğimiz gecede 15 bin seyirci vardı. Büyük bir gayret ve ruhla rollerini oynarlarken sevindirici haberin iade ediliş hikayesinin anlamını kavrayan bu genç erkekler ve kadınlarla dolu kalabalığı görmek heyecan vericiydi. Mantia, her gittiğimizde kız kardeş Perry'nin ve benim yapmayı sevdiğimiz şeylerden birisi bir tapınak seansına katılmaktır. Eski öncülerin büyük fedakarlıkla inşa ettikleri bu eski tapınaklarda ayrı bir ruh var. Manti Tapınağı'nda bir tapınak seansına katılmak benim için çok duygusal bir deneyimdi. Logan Tapınağı'nın yeni bir biçim verilmesinden ve yenilenmesinden önceki halini hatırladığım anılar aklıma geldi. Tapınak seansında ilerledikçe her odada eski öncülerin şunları söylediklerini duyabiliyordum. Kendi ellerimizde ne inşa ettiğimize bak. Elektrikli aletlerimiz yoktu. İnşaattan sorumlu müteahhit ya da ikinci müteahhit yoktu. Ağır taşları kaldıracak lüks vinçlerimiz de yoktu. Biz bu işi kendi gücümüzle yaptık. Ne harikadır San Pete bölgesindeki öncülerin bize bıraktığı müthiş miras. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan bir keresinde şunu söyledi. Geçmişe geri dönmek istemiyorum. Yüzüm geleceğe dönük bir şekilde geçmişe geri dönmek istiyorum. Başkanın bu çok akıllı öğüdü hala kulağımda çınlar. Gelecekteki meselelerle yüzleşebilmek için geçmişteki dersleri gözden geçirip kendimizi hazırlamak önemli bir şeydir. Bizlere bıraktıkları temelini kurabileceğimiz inanç, cesaret ve beceri ne ihtişamlı bir mirastır. Yaşamım daha da uzadıkça onlara olan hayranlığım o kadar çok artıyor. Öncüler için sevindirici haberi benimsemek yaşamlarında tam bir dönüm noktasıydı. Her şeylerini, evlerini, işlerini, çiftliklerini, hatta biricik aile bireylerini geride bıraktılar ve ıssız bölgelere doğru yolculuk ettiler. Brigham Young, bu o yerdir diye açıkladığında onlar için büyük bir şok olmuş olmalı. Önlerinde çoğu ilk öncülerin bildiği kocaman çorak bir bölge, verimsiz yeşil tepelikler, ağaçlar ve çayırlar vardı. Tanrı'ya olan sarsılmaz inançla ve liderleriyle ilk öncüler dağların eteklerinde harika şehirler yaratmak için iş başına geçtiler. Çoğu bitkin öncüler hayatın mütevazi rahatlıklarının bazılarını daha yeni tatmaya başladıkları zaman Brigham Young onlara evlerini tekrar terk etmelerini ve doğuya, batıya, kuzeye ve güneye Great Basin'de koloni kurmak için onları göreve çağırdı. İşte bu şekilde St. Pete bölgesi, Fairview, Ephraim, Manti ve Mount Pleasant kuruldu. St. Pete bölgesine olan ziyaretimden sonra ben de bölgenin öncüleri hakkında öğrenme isteği oluştu. Yeni kilise tarih kütüphanesinde birkaç saat geçirmeye karar verdim ve birazcık geçmişleri hakkında okudum. 1849 yılıydı. Salt Lake Vadisi'nde vardıklarından daha sadece 2 yıl geçmişti ki Batı'nın büyük sömürgecilerinden Brigham Young, güneye yolculuk etmeleri ve tekrardan diğer çorak bir yerde evlerini ve şehirlerini inşa etmeye başlamaları için bir grup Aziz'i göreve çağırdı. St. Pete'e yerleştikten kısa bir zaman sonra Başkan Heber C. Campbell Manti şehrini ziyaret etti ve vadiye Bakan Tepe'nin üzerine bir gün yapım için doğudaki dağların taşı kullanarak bir tapınak yapılacağını sözünü vermişti. Başkan Heber C. Campbell'ın ziyaretinden çok zaman geçmişti ve vatandaşlar kullanmaları amacıyla bir tapınak yapımına doğru bir şey yapılmadığı için kaygılanmaya başlamışlardı. Vatandaşlardan birisi "Şehrimizde bir tapınağa sahip olmak zorundayız." diye haykırdı. Diğer kişi şöyle dedi: "Eğer bir tapınağa sahip olacaksak, yapılması gereken kendimizi işe koyup onu inşa etmektir." Ve dedikleri gibi de yaptılar. St. Pete Vadisi'ne vardıklarından hemen 30 yıl sonra, 1879'un 14 Nisan Pazartesi gününde köşe taşı dikildi. İşçilerin bu harika tapınağın yapımı için ellerinden geldiği kadar vermiş oldukları itina hakkında anlatılabilecek birçok hikaye var. Başkan Hinckley, birkaç yıl önce Manti Tapınağı'nın yeniden adanmasında şunu söyledi: "Dünyada büyük yapıları gördüm ama hiçbirisinde öncülerin yaptığı Tanrı'nın evlerine girdiğimdeki o hisleri hissedemedim." Hinckley ailesinin Manti Tapınağı'na özel bir bağlantısı var. Kız kardeş Hinckley'nin dedesi Manti Tapınağı'nın yapımı sırasında almış olduğu yara yüzünden yaşamını yitirmişti. Geçmişin gelecekle yüz yüze gelmemizi nasıl daha iyi bir yol sağlayacağını daha iyi anlamak için Manti Tapınağı'nın yapımından bir kaydı paylaşmak istiyorum. Ondan sonra gerçek ilkeler hakkında bana ne öğrettiğini paylaşmak istiyorum. Manti'ye gelmiş ve yerleşmiş Norveçli birkaç becerikli marangoza tapınağın çatısını yapma görevi verilmişti. Onlar hiçbir çatı yapımı yapmamışlardı. Ama onlar gemi yapımından anlıyorlardı. Çatının nasıl tasarlanacağını bilmiyorlardı. Ondan sonra akıllarına bir şey geldi. Neden sadece bir gemi yapmıyoruz ki? Ondan sonra iyi yapılmış bir gemi çok sağlam ve güvenli olacağından eğer planları başı aşağı çevirirsek güvenli bir çatımız olur. Bir gemiyi yapar gibi bir plan çizdiler ve tamamlandığında planı başı aşağı çevirdiler. Ve bu Manti Tapınağı'nın çatısı oldu. Bu durumda yeni bir meselenin üstesinden gelmek için geçmişteki deneyimlerinden çıkardıkları dersleri gemi yapımının ilkelerini kullandılar. Denizle alakadar bir tekniği yapmaya uyguladıkları aynı ilkeler ayrıca sağlam bir çatıyı yapmaya da uygulanabileceğini doğru bir şekilde düşündüler. Mesela her iki yapıda su geçirmez olmalıydı. Yapının esas sağlamlığı oryantasyonundan dolayı sağa kaymasından ya da baş aşağı durmasından etkilenmemelidir. En önemli şey dayanıklı bir yapının inşa edilmesini gerektirecek esas ilkelerinin çalışacağı bilgisine sahip olmaktır. İsa Mesih'in sevindirici haberinin içinde gemilerin ve çatıların yapım ilkelerinden daha uzun zamanlarca kalacak sonsuz ilkeler ve gerçekler vardır. Rabbin gerçek kilisesinin üyeleri olan siz ve ben, özellikle kişisel ve ailevi rehberlik için ruhu hissettiğimizde ve kilisenin tüm üyelerine Tanrı'nın sözünü bildirirken, peygamberin sesini duyduğumuzda bu sonsuz ilkelere ve gerçeklere özel erişime ve anlayışa sahip oluruz. Hem siz ve hem de ben, yaşamlarımız için bu sonsuz ilkelerin ve gerçeklerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İlk öncüler, tehlikeli ve belirsiz gelecekleriyle bunlarsız yüzleşemezlerdi. Ve bizler de bunlarsız yüzleşemeyiz. Bunlar özellikle şu anda yaşamış olduğumuz bu gitgide artan tehlikeli ve belirsiz zamanlarda gelecekle yüzleşmemiz için gerçek ve sonsuz tek yoldur. Norveçli gemi yapıcılar gemi yapımından tapınak yapımına çevrilebilecek sanatlarının temel becerilerini beraberlerinde getirdiler. Önceliklerinin anormal şekilde değişmesine ne sebep oldu? Tanrı'nın krallığının yapıcıları olmak için her şeylerini feda etme arzularını açıklayabilecek tek bir cevap var. İsa Mesih'in sevindirici haberinin sonsuz ilkelerini ve gerçeklerini onlara öğretilmiş ve onlar da bunu kabul etmişti. Misyonlarını sadece büyük binalar yapmak olmadığını ama sevindirici haber hakkındaki bilgilerini paylaşarak diğerlerini yetiştirmekte katkıda bulmak olduğunu farkına vardılar. Öğretiler ve Anlaşmaların 50. bölümünde şunu okuyoruz. Vaaz eden ve kavrayan kişiler birbirini anlar ve her ikisi de eğitilir ve beraber sevinirler. İsa Mesih'in sevindirici haberinin kanaatinin ayrıcalıklı nimetini aldığımızda ve vaftiz sularına girerek Mesih'in adını üzerimizde aldığımızda ayrıca diğerleriyle sevindirici haberi paylaşma yükümlülüğünü kabul ettik. İsa Mesih'in sevindirici haberini duyurmaya olan ortak sorumluluğumuzu daha dörtlük bir şekilde yerine getirmek için kilise yakın zamanda misyoner programını başa aşağı çevirdi. Birkaç yıl önce destek misyonlarını elimine ettik ve gayretlerimizi mahalle misyon organizasyonlarına odaklamaya doğru değiştirdik. Kilisedeki her mahalle meclisinde oluşturulan mahalle misyon planıyla beraber gitgide artan bir ilerleme kat edildi. Başarının çoğu mahalle meclisiyle, mahalle misyon liderleriyle ve kilisenin üyeleriyle yakından çalışan tam gün misyonerler tarafından elde edilmiştir. Mahalle kapsamındaki misyonerlik görevi, araştırıcı bulmakta ve onlara öğretmekte üye katılımını artırdığını keşfettik. Araştırıcılar genelde misyoner derslerini üyelerin evinde almaya davet edilirler. Misyonerlik hizmetinin tatlı nimetlerini doğrudan yaşadıklarında ve mahalle liderlerini daha çok düzenli hatırlama aldıklarında mahalle üyeleri İsa Mesih'in sevindirici haberin kıymetli kanaatini paylaşmak için daha çok heyecanlanırlar. Arkadaşlarıyla, komşularıyla ve başka inançlardan olan aile bireyleriyle sevindirici haberi paylaşmak için düşünüp taşındıklarında ve dua ettiklerinde üyeler kendilerini bu işin parçası olduklarını daha iyi hissederler. Başkan Gordon Meek de şunu öğretti. Çoğumuz misyonerlik görevinin sadece kapıdan kapıya dolaşmak olduğunu düşünür. Bu görevi bilen herkes bilir ki bunu yapmanın daha iyi yolu var. Bu yol kilisenin üyeleri sayesinde olur. Araştırıcıyı tanıştıran bir üye olduğunda daher bir destek sistemi oluşur. Üyeler görevin doğruluğuna tanıklık eder. Araştırıcı arkadaşının mutluluğu için istekli olur. Arkadaşı sevindirici bir öğrenince o da heyecanla dolar. Tam gün misyonerler araştırıcılara çoğu asıl şeyleri öğretmeye devam edecek. Ama üyeler onların sorularını cevaplamak ve tanıklıklarını paylaşmak için bol olanak bulacaklar. Sevindirici haberin esas ilkelerini öğretmek için kendimizi hazırlayarak peygamberin sözüne kulak veririz. Hazırlık korkuyu kaldırır. Ve tam gün misyonerleri desteklemek için üyelerin yapacağı şeyleri kolaylaştırır ve güçlendirir. Tam gün misyonerlerin öğrettiği en esas 3 ders vardır. Eski duruma dönüş, kurtuluş planı ve İsa Mesih'in sevindirici haberi. Bu en esas 3 dersin doğruluğu hakkında şahit olmaya ve tanıklık vermeye ne kadar hazırsınız? Çalışmak için ve misyonerler sevindirici haberin bu esas derslerini öğretirken onlar için destekleyici rol oynamayı, kendini hazırlaman için esinlenmiş misyoner el kitabını, sevindirici haberimi, vaazını kullan. Umuyorum ki hepimiz Manti Tapınağı'nın çatısını inşa eden Norveçli gemi yapıcıları tarafından öğretilen her iki önemli dersi öğrenebiliriz. Birincisi, gelenecekle yüzleşmemizi yardım edecek geçmişteki ilkeleri ve gerçekleri kullanma dersidir. İkinci ders şudur. Eğer bunu iyi bir şekilde öğrenirsek, çok kişiye, kardeşlerimize ve Tanrı'nın erkek ve kız çocuklarına sahip olduğumuz aynı sonsuz güvencelerle belirsiz gelecekle yüzleşmelerine yardım edeceğiz. İsa Mesih'in sevindirici haberi doğrudur. Bu son zamanlarda hayatlarımızı nimetlendirmesi için yeniden geriye getirilmiştir. Sevindirici haber bizim cennetteki babamıza dönüp onunla sonsuza dek yaşamak olan cennetteki babamızın büyük mutluluk planını içeren tüm gerçekleri, ilkeleri ve kutsal törenleri içerir. İsa Mesih'in sevindirici haberi görkemli geleceğimizle yüzleşmemizi sağlayacak. Onun ilahi yolu olduğuna dair sizlere tanıklık ederim. İsa Mesih'in adıyla amin.
Elder Pace, sana teşekkür ediyoruz açılış duasını ettiğin için. Ayrıca dinleyicilere ve konuşmacılara da teşekkür ediyorum. Erdemli düşünceler sürekli zihninizi süslesin. Ardından kendinize olan güveniniz Tanrı'nın huzurunda güçlenecektir. 12. yaş günüme yaklaştığımda ilk öğretimden mezun olabilmem için birçok şartlara uymam gerekiyordu. Bu şartlardan bir tanesi 13 imam maddesini sırasıyla ezbere söylemekti. İlk 12 madde kolaydı ama 13.'sü zordu. Çok zordu. Erdemleri sırasına göre hatırlamak işi zorlaştırmıştı. Sabırlı ve ısrarlı bir ilköğretim öğretmeni sayesinde bütün erdemleri en sonunda ezberlemeyi başarabildim. Yıllar sonra ilk evimize taşındık. Eski ilköğretim öğretmenimin komşumuz olacağını öğrendiğimizde şaşırmıştık. 40 yıl boyunca aynı mahallede oturmamıza rağmen öğretmenim bende öğrenme zorluğu olduğuna dair sırrımızı kimseyle paylaşmamıştı. Biz dürüst olmaya, doğru olmaya, iffetli olmaya, hayırsever olmaya, erdemli olmaya ve herkese iyilik yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Gerçekten Paulus'un öğütlerine uyduğumuzu söyleyebiliriz. Biz her şeye inanır, her şeyi umut ederiz. Birçok şeye dayandık, her şeye dayanabilmeyi umut ediyoruz. Eğer erdemli ve güzel olan veya hayranlık uyandıran ya da övgüye değer bir şey varsa biz bu şeylerin peşinden koşarız. Bugün erdemler diye adlandırdığımız kişisel özelliklerle ilgili konuşmak istiyorum. Erdemli özellikler Mesih'e inananların hayatının temelini kurar ve insanın içinin dış görünüşüdür. Bu erdemlerin birçoğu Türkçe'de lik tamlamasıyla biterek hecelenir. Dürüstlük, alçak gönüllülük, hayırseverlik, ruhsallık, sorumluluk, naziklik, bağlılık vesaire. Edebiyat kurallarına dayanarak ben bu lik ile biten erdemlere lik erdemleri diye atıfta bulunacağım. Lik bir son takıdır ki bir varlığın niteliğini, durumunu ya da derecesini ifade eder. Sadece etrafımıza bakıp toplumumuzda neler olduğunu görerek erdemli kişisel özelliklerin son derece azaldığının farkına varabiliriz. Kalabalık yollardaki sürücülerin davranışlarını bir düşünün. Trafik canavarı insanlar her yerde vardır. Politik görüşmelerde naziklik diye bir şey yoktur. Dünya ülkeleri finansal ve ekonomik zorluklarla yüzleştikçe bağlılık ve dürüstlüğün yerini açgözlülük ve rüşvet almış bulunmaktadır. Eğer bir liseyi ziyaret ederseniz orada genellikle kaba konuşulduğunu ve açık seçik kıyafetler giydiğini görebilirsiniz. Atletler sportmenlik dışı birçok davranışlarda bulunurlar. Ve kamu önünde yasal olarak ya da ahlaki yönden başlarına bir bela gelmeden çok nadir alçak gönüllülük gösterirler. Nüfusumuzun büyük bir kısmı kendi dünyevi saadetleri için çok fazla kişisel bir sorumluluk üstlenmez. Mali zorluklar çeken bazı insanlar maddi yönden gücü yettikleri ihtiyaçlar için para harcayacaklarına doymak bilmeyen isteklerini tatmin eden parayı ödünç veren bankacıları ya da kredi verenleri suçlar. Ara sıra iyi şeyleri desteklemek için gösterdiğimiz cömertlik, ihtiyacımızdan daha fazla şeylere sahip olma hevesimiz yüzünden azalır. Kardeşlerim, toplumu hemen hemen her yönden saran ve bulaşan erdem sıkıntısının bir parçası olmamız gerekmez. Eğer Mesih'e odaklı erdemleri bırakan dünyanın peşinden gidersek, sonuçlar feci olabilir. Ebedi sonuçları olan kişisel inanç ve bağlılık azalacaktır. Aile dayanışması ve ruhsallık ters yönde ilerleyecektir. Toplumdaki dinsel etki azalacak ve hukuk egemenliği zor anlar yaşayacaktır. Belki de bir kenara atılacaktır. Doğal insanı hasta eden bütün bu belaların tohumları sırf şeytanın ziyafet çekmesi için ekilmiştir. Dimdik ayakta durmamız ve Mesih'inkine benzer erdemleri, hatta günlük hayatlarımızdaki lik erdemlerini ebedileştirmek için sıkı bir şekilde istikrarlı olmamız gerekir. Kişisel özellikleri öğretme, ilgilenen ve iyi örnek sergileyen anne ve babaların sayesinde evde başlar. İyi bir anne ve baba örneği onlara benzemeyi teşvik eder. Kötü bir örnek gevşekliğe ve hatta bunun artmasına izin verir. İkiyüzlü bir örnek güvenirliği yok eder. 8 yaşındaki Megan piyano çalmayı seviyordu. Geçenlerde piyano öğretmeni her gün pratik yaptığı takdirde ona ödül olarak bir çörek vermeyi teklif etti. Öğretmen çörek vermek için arayacağını ve Megan'ı hafta içinde arayacağını söyledi. Eğer o gün pratik yapmışsa ödülü kazanacaktı. Megan'a telefon geldiğinde Megan evde değildi, rapor veremedi. Her zamanki haftalık derste öğretmen Megan'a pratik yapıp yapmadığını sordu. Megan, yaptığımı zannediyorum diye yanıt verdi ve ödülünü aldı. Megan'ın annesi çöreği gördüğünde Megan'ı sorguladı ve dürüst olması gerektiğini anlamasına yardımcı oldu. Annesinin teşvikiyle Megan özür dilemek için öğretmeni telefon açtı. Öğretmen ve öğrenci görüşmesi sırasında Megan'ın müzik teorisi yazısını tamamladığı için ödülü hak kazandığı ortaya çıktı. Bilge, anlayışlı anne ve babalara şükürler olsun ki böyle değerli dersler uzun bir zaman hatırlanacaktır. 15 yaşındaki torunumuz Ben büyük bir kayrak hayranıydı. Birçok karşılaşmalara katılmış ve iyi sonuçlar almıştı. Idaho'daki bu yarışmaların birisinden önce anne ve babası okuldaki notlarının onun yarışmalara katılıp katılamayacağını belirleyeceğini kendisine hatırlattılar. Sun Valley'de bir daire ayırtıldı. Dedesi ve nenesi gelmeyi planlıyorlardı. Ben heyecanla hem kendisinin hem de anne ve babasının umut ettiği yüksek akademik hedeflere ulaşmaya çaba gösteriyordu. Ama günün sonunda hedefine ulaşamadı. Ben kayak karşılaşmasını kaçırdı ve genç kayak olimpiyatlarına hak kazanmak için gerekli puanlarını kaybetti. Ama sorumluluğun ve mesuliyetin değerini öğrendi. Kararlı bir şekilde olduklarında anne ve babalar çoğu kez öğretmeye çalıştıkları çocuklarından daha fazla acı ve ıstırap çekerler. Başkan James E. Faust, dürüstlüğün birçok erdemin kaynağı olduğunu öne sürdü. Dürüstlüğü ahlaki değerlerin kurallarını sağlam tutunmak olarak nitelendirdi. Aynı zamanda dürüstlük ışıktır ki, o disiplinli bir vicdanda görünür. O içimizdeki Tanrı'nın gücüdür diye önerdi. Eğer birisinin dürüstlüğü eksikse, o kişinin erdemli özellikler göstermesi zordur. Dürüstlük olmadan doğruluk da çoğu zaman unutulur. Eğer dürüstlük yoksa, nezaket azalır. Eğer dürüstlük önemli değilse, ruhsallığın korunması zor olur. Eski antlaşma zamanlarında Musa, İsrail çocuklarına şöyle öğüt verdi. Eğer bir adam Rabb'e adak adar ya da ant içerek kendini yükümlülük altına sokarsa, verdiği sözü bozmayacak, ağzından her çıkanı yerine getirecektir. Başkan Thomas S. Munson birkaç yıl önce bize şunu hatırlattı ki, birçok insan, eğer ölç ve gazaptan daha önemli olan ağırbaşlılığı, doğruluğu ve dürüstlüğü öğrenmişse, umutsuz, çaresiz davranışlarda bulunmayacaklardır. Eğer onlar saygı ve nezaketin sonuçta başkalarına başarı için daha fazla şans vereceğini anlıyorlarsa... Birinci Dünya Savaşı'nda kaybolan bir taburu ya da İsrail'in kaybolmuş 10 kabilesini duymuş olabilirsiniz. Belki de J.M. Barrie'nin oyunu Peter Pan'daki kaybolmuş çocuklardan haberiniz olabilir. Michael McLean'in Unutulmuş Noel Şarkıları adlı albümünü de biliyor olabilirsiniz. Erdemli özellikler, özellikle de lig erdemleri hiçbir zaman unutulmamalı veya bir kenara bırakılmamalıdır. Eğer unutulursa ve bir kenara bırakılırsa bunlar kaçınılmaz bir şekilde kaybolmuş erdemler olacaklardır. Eğer kaybedilirse aileler büyük bir ölçüde zayıflayacak, Rabbi Sağ Mesih'e olan kişisel inanç azalacak ve önemli ebedi ilişkiler tehlikeye düşecektir. Genel olarak uygulanan erdemli özellikler şeytanın topluma yapışmış olan sıkı pençesini gevşetebilir ve onun yürekleri, akılları ve ölümlü insanların ruhlarını ele geçirmek için kurduğu sinsice planı bozabilir. Şimdi erdemli, güzel olan veya hayranlık uyandıran şeyleri kurtarma ve muhafaza etme zamanıdır. Erdemli düşüncelerin zihinlerimizi süslemesine sürekli izin vererek ve kendi kişisel hayatlarımızda erdemli özellikler geliştirerek toplumlarımız ve kurumlarımız düzelecek, çocuklarımız ve aileler güçlenecek ve inanç ve dürüstlük kişisel hayatları kutsayacaktır. Cennetteki babamız çocuklarından dürüstlüğü, nazikliği, bağlılığı, hayırseverliği, cömertliği ve ahlaklılığı ve tüm lig erdemlerini uygulamalarını beklediğine dair tanıklık ederim ve bunları duyururum. Dilerim bunları yapma kabiliyetimiz olur. Fırsatları yakalayıp sorumluluklarımıza göre hareket edecek şekilde alçak gönüllü oluruz. İsa Mesih'in kutsal adıyla dua ediyorum. Amin.
The choir and congregation will
now. Şimdi koro ve topluluk temel ne kadar sağlamdır beraber söyleyecek. Bunu söyledikten sonra Genç Kadınlar Genel Başkanlığı'nın ikinci yardımcısı kız kardeş N.M. Dip bizlere konuşacak. Takibinde 12 Haberler Kurulu'ndan yaşlı Russell M. Nelson konuşacak. Koro ondan sonra Sevgi Burada Konuşulur söyleyecek.
This is the 179th İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 179. yarı yıllık genel konferansıdır.
Oh, number of years ago.
Birkaç yıl önce yerel gazetedeki kısa bir haber dikkatimi çekti. Ve o zamandan beri bu haberi unutamam. St. Catherine, Ontario, Kanada'da üzerinde çalıştıkları iskelenin çökmesiyle 4 kişi öldü ve 1 saatten fazla bir süre boyunca 38 metre yükseklikteki köprünün alt tarafına tutunan 7 işçi kurtarıldı. Bu kısa hikayeye hayran kaldım ve hala da hayranım. Bu haberi okuduktan kısa bir zaman sonra St. Catherine's'de yaşayan bir aile dostumu aradım. Arkadaşım yaklaşık bir seneden beri işçilerin Garden City Skyward Köprüsü'nü boyadıklarını ve kaza olduğunda projeyi bitirmelerine sadece 2 hafta kaldığını söyledi. Kazadan sonra yetkililere neden bu adamların güvenlik ekipmanları olmadığı soruldu. Cevabı basitti. İşçilerin ekipmanı vardı ama işçiler bunları giymemeyi tercih etmişti. İskele çöktükten sonra kazazedeler çelik direğin 2,5 santimlik çıkıntısına tutunup 20 santimlik çelik çıkıntının üzerinde 1 saatten fazla kurtarıcı ekibin onlara ulaşabilmesi için vinçle gelene kadar ayakta durdular. Kazazedelerden birisi köprüye tutunurken ailesi hakkında pek çok şey düşündü. O şöyle söyledi: "Tanrım'a sadece bugün burada olduğum için teşekkür ediyorum." Diyebilirim ki bu bayağı korku vericiydi. Bu olaydan öğrenilebilecek birçok ders ve yapılabilecek kıyaslamalar var. Çoğumuz kendi hayatlarımızda buna benzer anormal ölüm kalım durumlarıyla asla yüz yüze gelmeyeceğimize rağmen çoğumuz kişisel yaşamımızda korku dolu bir süreçten geçtiğimizi hissederiz. Yalnızlıklar, yıpranmış ilişkiler, kışkırtmalar, güvene ihanet, fiziksel bedenimizin sınırlamaları ya da çok ihtiyacımız olan işimizi kaybetmeyle karşı karşıya kalabiliriz. Doğru arzular ve rüyalarımızın istediğimiz zamanda gerçekleşmediğinden hayal kırıklığı hisleriyle gibi zorluklarla da karşılaşabiliriz. Kabiliyetlerimiz hakkında kuşkulanabiliriz ve başarısız olma olasılığı korkusuna kapılabiliriz. Hatta kilisemizde ve aile görevlerimizde bile. Toplumun günaha hoşgörüyle bakmasıyla beraber bugün yaşadığımız sorunlar ve tehlikeli eski ve yaşayan peygamberler tarafından peygamberlik edilmiştir. Bunlar 38 metre yüksekliğindeki bir köprüden düşüp sonunda kesin ölümün olduğu tehlike kadar riskli ve gerçektir. Benim yaşamım mükemmel değil. Ben de aynı meselelerin üstesinden geliyorum. Hepimiz geliyoruz. Kurtarılan işçinin o çelik direğe tutunarak başına gelen tehlikenin tabirine katılıyorum. Şunu diyebilirim ki bu bayağı korku vericiydi. Şunu not etmek önemlidir ki kutsal yazılarda mutluluk dolu hayat yaşayan ve mücadele etmeyen kişilerin hakkında sadece birkaç hikaye vardır. İnançla, istikrarlıkla ve kişisel dürüstlükle sorunların üstesinden gelerek öğreniriz ve yetişiriz. Ben Başkan Manson'ın cennetteki babaya ve bize olan sonsuz güveni sayesinde güçlendim. Başkan Manson şöyle söyledi: "Bu işte cennetteki babamızın nimetlerine hak kazandığınızı hatırlayın. Babamız ayrıcalıklı makamınıza yalnız başınıza yol göstermeden, şansa bırakarak yürüyün diye çağırmadı. Aksine yeteneğinizi biliyor, sadakatinizin farkında ve bilinen eksikliklerinizi belli güçlere çevirecektir." Cennetteki babamız, ölümlü hayattaki denenme sürecimizde bizi yalnız bırakmamıştır. Ona başarıyla dönebilmemiz için o zaten bütün güvenlik ekipmanlarını bize vermiştir. Kişisel dua etme fırsatını, kutsal yazıları, yaşayan peygamberleri ve bize yol göstermesi için kutsal ruhu vermiştir. Bazen bu ekipmanları kullanmak kullanışsız, tuhaf ve fena halde modası geçmiş gibi görünebilir. Bunları doğru şekilde kullanmak, itinayı, sadakati ve istikrarlılığı gerektirir. Ama ben şahsen bunları kullanmayı tercih ederim. Hepimiz bunları kullanmayı tercih etmeliyiz. Kutsal yazılardan güvenlik ekipmanlarının diğer bir temel parçası olan demir bir çubuğu öğreniriz. Kurtarıcımız İsa Mesih'in öğrencilerine sonsuz hayata güvenlikle yollarını bulsunlar diye bu çubuğu tutmaları teklif edilmiştir. Mormon kitabındaki Lehi'nin yaşam ağacı görümünden bahsediyorum. İlahi şahsi vahiy sayesiyle Mormon kitabı peygamberleri Lehi'ye ve oğlu Nefi'ye ölümlü deneme sürecinde olacakların ve beraberindeki tehlikelerin görümü her ikisine de gösterildi. Lehi şöyle der: ve öyle oldu ki etrafı koyu bir karanlık, evet hatta son derece koyu bir karanlık bastı. Öyle ki yolda yürümeye başlamış olanlar yollarını kaybettiler ve yoldan çıkıp kayboldular. Ayrıca babam ileriye doğru atılan başka kalabalıklar gördü. Ve onlar gelip demir çubuğun ucundan yakaladılar. Ve devamlı demir çubuğa sımsıkı tutunarak ağaca varıncaya ve yere kapanıp ağacın meyvesinden yiyinceye kadar kendi kendilerine ilerlemesini bildiler. Ki bu ağaç yaşam ağacıydı. Lehi'nin görümünden kişisel dar ve ince yolumuz boyunca bulunan bu güvenlik korkuluğa, bu demir çubuğa sarılmamızı ve en sonunda cennetteki babamızla beraber sonsuz hayata kavuşana dek sımsıkı tutunmamız gerektiğini öğreniriz. Nefi demir çubuğa sıkı sıkı tutunanlara şu sözü verir: onların hiçbir zaman mahvolmayacağını ve düşmanın onları yıkıma sürüklemek için kullanacağı ateşli okların ve ayartmaların onları alt edemeyeceğini ve kör edemeyeceğini söyledim. Sizleri bu ilahi görümün tüm kaydını tekrar okumanızı davet ediyorum. Bunları çalışın, derinlemesine düşünün ve günlük hayatlarınızda bunları uygulayın. Bugünkü terimlere göre, sıkı tutunmamız için davet edildiğimizi de söyleyebiliriz. Demir çubuğa sımsıkı tutunup asla bunu bırakmamalıyız. Demir çubuğa tutunmak her zaman kolay değildir. Çevrenin baskısı ya da gururdan geri dönüş yolumuzu bulabileceğimizi düşünerek demir çubuğu bırakabiliriz. Böyle yaparsak, güvenlik ekipmanımızı arkada bırakırız. Lehi'nin görümünde birçok kimsenin demir çubuğu bıraktığını gördü. Lehi şöyle der: birçokları bilinmeyen yollarda başıboş dolaşırken babamın gözleri önünden kayboldu. Yaşamımın zorlu anlarında kendimizi de bilinmeyen yollarda başıboş dolaşırken bulabiliriz. Hepimiz için geri dönüş yolunu bulmanın her zaman mümkün olduğunun güvencesini sizlere veriyorum. Kurtarıcımız İsa Mesih'in kefaret için kurban oluşu sayesinde mümkün olan tövbe vasıtasıyla demir çubuğa sıkıca tutunmaya tekrar kavuşabilir ve tekrar kendimizi emanet edebiliriz. Ve cennetteki babamızın sevgi dolu rehberliğini bir kez daha hissedebiliriz. Kurtarıcının bizlere açık daveti var. Tövbe et, tutun ve asla bırakma. Ben de Nefi gibi sizlere ruhumun tüm gücüyle Tanrı'nın sözlerine dikkat etmeye ve onun emirlerini her zaman ve her durumda hatırlayıp tutmaya teşvik ediyorum. Sizlere sağlamış olduğu güvenlik ekipmanlarını kullanın. Sıkı tutunun ve cennetteki babamızın gayretlerinizden dolayı sizleri nimetlendireceğine inanın. Sevindirici haberin iade edilişinin doğru olduğunu biliyorum ve Tanrı'nın yaşayan bir peygamberi Başkan Thomas S. Manson tarafından yönlendirildiğimizi biliyorum. Tanrı'nın bir kızı olmak benim için bir ayrıcalık ve bir nimettir. ve ben anne ve babamı çok seviyorum. Bir akşam kendimi biraz bezgin hissediyordum ve şöyle söyledim. Ah baba, kilisenin üyeleri olarak gördüğümüz nimetler ve tapınaktaki vaat edilen nimetler ne kadar da güzel. Eğer onları sadece uzanıp kabul etmeyi seçersek. Babam tereddütsüz şöyle söyledi. Bu nimetler en önemli şeylerimiz. İsa Mesih'in sevindirici haberinin ebedi gerçeklerine tutunalım. Çünkü bunlar tam anlamıyla en önemli şeyler. Ki bu benim içten duamdır. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
My beloved brethren and sisters,
sevgili kardeşlerim, her biriniz için çok minnettarım. Ayrıca bu konferansın dünyadaki milyonlarca insana ulaşmasını sağlayan bu modern iletişim mucizesi için de çok minnettarım. Bugünün teknolojisi hızlı bir şekilde kablosuz telefonlarla bilgi alışverişi yapmamızı sağlıyor. Kısa bir süre önce yeni bir bebeğin ailemize katıldığını öğrendiğimizde, Wendy ve ben başka bir kıtada görevde bulunuyorduk. Bu güzel haberi bebek doğduktan birkaç dakika sonra dünyanın öbür ucunda aldık. Bilgisayar donanımını yazılım ya da aylık bir ücret ödemeden cennetten direkt bilgi alma fırsatımızın olması modern teknolojiden daha çok şaşırtıcıdır. Bu Rabbin insanlara sunduğu en harika hediyelerden birisidir. Onun elini açarak yaptığı bir çağrıdır. Dileyin size verilecek, arayın bulacaksınız, kapıyı çalın size açılacaktır. Kişisel vahiyi sağlayan bu sonsuz teklif, onun bütün çocuklarına sunulmuştur. Buna inanması o kadar kolay değildir. Ama bu gerçektir. Ben bu göksel yardımı aldım ve buna karşılık verdim. Her zaman bu yardımı almaya hazır olmam gerektiğini öğrendim. Yıllar önce kendimi tamamen bir genel konferans konuşmasını hazırlamaya odaklamıştım. Bir gece derin bir şekilde uyurken aklıma gelen iyi bir fikirle uyandım. Hemen yatağımın yanındaki kalem ve kağıda sarıldım. Hızlı bir şekilde düşüncelerimi kağıda döktüm. Bu harika fikri yakaladığımı bilerek tekrar uykuya daldım. Ertesi sabah o kağıt parçasına baktığımda büyük bir kaygıyla gördüm ki yazdıklarımı okumak mümkün değildi. Ben hala yatağımın yanında kağıt ve kalem bulunduruyorum. Ama artık daha dikkatli yazıyorum. Cennetten gelen bilgiye ulaşabilmek için bir kimse önce sağlam bir inanca ve içten bir arzuya sahip olmalıdır. Kişi samimi bir yürekle, doğru bir amaçla İsa Mesih'e inanarak sormalıdır. Doğru amaç kişinin verilen yüce emri takip etmeyi gerçekten istemesidir. Bir sonraki koşul, konuyu özenle çalışmaktır. Bu kavram, bu restore edilmiş kilisenin liderlerine kişisel vahyin nasıl alınacağını ilk kez öğrenirlerken öğretilmişti. Rab onlara şöyle öğretti. Sana derim ki bunu zihninde çalışmalı, ardından bana bunun doğru olup olmadığını sormalısın. Ve eğer doğruysa, bağrının yanmasına sebep olacağım. Bu nedenle bunun doğru olduğunu hissedeceksin. Hazırlıklı olmanın bir parçası, Rabbin uygun öğretilerini bilmek ve bunlara itaat etmektir. Onun sonsuz gerçeklerinden bazıları genel olarak uygulanır. Örneğin, çalmamak, öldürmemek ve yalancı şahit olmamak emirleri gibi. Diğer öğretiler ve emirler de geneldir. Örneğin, sebt günü, Rabbin sofrası ile ilgili, vaftiz ve kiliseye kabul töreni gibi. Bazı vahiyler özel durumlar için verilmiştir. Mesela Nuh'un gemi inşa etmesi ya da Musa, Lehi ve Brigham'ın zorlu yolculuklarda yandaşlarına rehberlik etmeleri gibi. Tanrı'nın çoktan beri yerleşmiş olan çocuklarına peygamberler aracılığıyla öğretme yolu bizi temin eder ki o her peygamberi kutsayacak ve o peygamberin öğütlerine uyanları da kutsayacaktır. Peygamberi takip etme arzusu büyük gayret gerektirir. Çünkü doğal insan Tanrı hakkında çok az şey bilir ve onun peygamberi hakkında daha da az şey bilir. Pavlus şöyle yazmıştır. Doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz. Doğal bir insandan sadık, candan bağlı bir öğrenciye dönüşmek çok büyük bir şeydir. Başka bir peygamber şöyle öğretmiştir. Doğal insan Tanrı'ya düşmandır. Ve Adem'in düşüşünden beri bu böyle olmuştur. Ve kutsal ruhun uyarılarına uyup doğal insanlığı üzerinden atmadıkça ve Rab Mesih'in kefaretinin sayesinde bir aziz olmadıkça ve bir çocuk gibi uysal, yumuşak huylu, alçak gönüllü, sabırlı, sevgi dolu, Rabbin kendisine uygun gördüğü her şeye uymaya istekli, aynı babasına itaat eden bir çocuk gibi olmadıkça sonsuza dek her zaman böyle kalacaktır. Kısa bir süre önce kendisiyle ilk olarak 10 sene önce tanıştığım bir adamın muazzam değişimine tanık oldum. Geldiği destek konferansında oğlu yeni destek başkanlığına üye olarak seçildi. Bu baba kilisenin bir üyesi değildi. Oğlunun atanmasından sonra ben bu babaya sarıldım ve böyle harika bir oğlu olduğu için onu övdüm. Sonra açıkça şöyle dedim. Bir gün gelecek, oğlunun kutsal bir tapınakta sana ve eşine mühürlenmesini isteyeceksin. Ve o gün geldiğinde senin için bu mühürlenme törenini yapmaktan onur duyacağım. On yıl geçti, bu adamı hiç görmedim. 6 hafta önce eşi ve kendisi ofisime geldiler. Beni sıcak bir şekilde selamladı ve benim ilk davetim karşısında nasıl şaşkın kaldığını anlattı. İşitmesi ağırlaşana kadar bu davet ile ilgili bir şey yapmamıştı. Sonra vücudunun değiştiğini ve dünyadaki zamanının gerçekten azaldığının farkına vardı. Belli bir zaman sonra kulakları artık hiç duymuyordu. Bu arada o hakikati buldu ve kiliseye katıldı. Ziyareti sırasında tamamen nasıl değiştiğini bana özetle anlattı. Senin çok önemli mesajına kulak vermeden önce işitmemi kaybetmem gerekiyordu. Ardından sevdiklerimin bana mühürlenmelerini ne kadar istediğimi anladım. Şimdi layık ve hazırım. Bu mühürlenme törenini lütfen yapar mısın? Bu töreni Tanrı'ya duyduğum derin bir minnettarlık hissiyle yaptım. Doğruyu bulma sürecinden sonra bunun ötesinde olan ruhsal arınma süreci başlar. Kişisel vahiyler etkinleştirilerek ruhsal sezinleme gücüne dönüştürülebilir. Sezmek, ayırmak ya da seçmek demektir. Ruhsal sezgi ilahi bir hediyedir. Kilise üyelerine gözle görünmeyen şeyleri görmeye, elle tutulmayan şeyleri hissetmelerini sağlar. Gözetmenler fakirleri bulup muhtaçlarla ilgilenmek vazifesini üstlendikleri için bu armağanı hak ederler. Bu armağan ile kızı kardeşler dünyadaki popüler olan yüzeysel ya da tehlikeli eğilimleri izleyip tespit edebilirler. Üyeler göz boyayan, bir an için yapılan sahtekarlıklar ile insanları yücelten, sürekli ıslah edici tecrübelerin arasındaki farkı sezebilirler. Sezgi gücü, Başkan John Taylor'ın uzun zaman önce verdiği önemli öğretilerde ima ediliyordu. O destek başkanlarına, gözetmenlere ve diğerlerine şöyle öğretti. Bulundukları başkanlıklardaki görevleri ile ilgili olarak Tanrı'nın sözlerini anlamak, bu mevkilerdeki kişilerin hakkıdır ki onlar Tanrı'nın kutsal amaçlarını daha etkili olarak yerine getirebilsinler. Rahiplikteki hiçbir çağrı ya da görev, bunlara sahip olanların kişisel çıkarları, kazançları ya da şöhretleri için tasarlanmamış, ancak cennetteki babamızın amaçlarını yerine getirebilmek ve Tanrı'nın krallığını yeryüzünde kurmak için özellikle verilmiştir. Biz Tanrı'nın isteklerini anlamaya çalışıyoruz. Sonra da onun istediklerini yapmak istiyoruz. Bu isteklerin sorumluluğumuz altında olanların liderleri tarafından yapıldığından emin olmalıyız. Her birinizin kendi ihtiyaç ve sorumluluklarına göre özel vahiyler alması için belli kurallar vardır. Rab sizden Tanrı'nın yüceliğine bağlı olarak iman, umut, ilahi sevgi ve sevgi geliştirmenizi istiyor. Sonra da güçlü imanınız, erdeminiz, bilginiz, ılımlılığınız, sabrınız, kardeşseverliğiniz, Tanrı'ya bağlılığınız, ilahi sevginiz, alçak gönüllülüğünüz ve gayretiniz ile istediklerinizi dileyebilirsiniz ve size verilecektir. Kapıyı çalabilirsiniz ve kapı size açılacaktır. Tanrı'dan gelen vahiy her zaman onun sonsuz yasalarıyla bağdaşır. Onun öğretilerine hiçbir zaman ters düşmez. Vahiy Tanrı'ya saygı gösterildiğinde daha kolay gelir. Büyük ustamız şu talimatı vermiştir. Ben Rab, benden korkanlara karşı merhamet eder, nazik davranırım ve sonuna kadar bana doğrulukla ve içtenlikle hizmet edenleri onurlandırmaktan mutluluk duyarım. Onların mükafatı büyük olacak ve görkemleri sonsuz olacak. Ve onlara bütün sırları ve krallığımla ilgili bütün her şeyi vahiy edeceğim. Vahiylerin bir anda hep birden gelmesi gerekmez. Kademe kademe olabilir. Çünkü işte Rab Tanrı şöyle diyor. İnsan çocuklarına satır üzerine satır, emir üzerine emir, biraz buradan, biraz oradan vereceğim. Ve ne mutlu emirlerime kulak verip öğütlerimi durup da dinleyenlere. Çünkü onlar bilgelik nedir öğrenecekler. Çünkü almasını bilene daha fazlasını vereceğim. Sabır ve azim bizim sonsuz ilerleyişimizin bir parçasıdır. Peygamberler vahiy aldıklarında nasıl hissettiklerini açıklamışlardır. Joseph Smith ve Oliver Cowdery şöyle bildirmişlerdir. Tanrı ile aramızdaki perde açılmıştı. Her şeyi anlayabiliyorduk. Başkan Joseph F. Smith şöyle yazmıştır. Yazılı olan bu şeyleri derinlemesine düşündüğümde anlama gücüm arttı ve Rabbin ruhu üzerime geldi. Her zaman, her son zaman azizi kişisel vahiy almaya layık olabilir. İlahi talimatlar için dilemek, aramak, kapıyı çalmak daveti mevcuttur. Çünkü Tanrı yaşıyor ve İsa yaşayan Mesih'tir. Bu mevcuttur. Çünkü bu onun yaşayan kilisesidir. Ve bizler bugün kutsanıyoruz. Çünkü Başkan Thomas S. Manson onun yaşayan peygamberidir. Öyle ki onun peygamberlik içeren öğütlerine kulak vermemiz ve bunları uygulamamız benim duamdır. İsa Mesih'in adıyla amin.
Amin.
beautiful.
Çok güzel. Şarkı söylemek ve araya girmek. Benim sözlerimin ardından bu koro hiçbir şey yaptım mı söyleyecek. Ondan sonra kapanış duası 70'lerden yaşlı Enrique R. Falabella tarafından verilecek. Sevgili kardeşlerim, bu güzel sabahta kalbimdeki İsa Mesih'in sevindirici haberine ve her birinize olan sevgimle sizleri selamlıyorum. Sizin önünüzde durma ayrıcalığından dolayı minnettarım. Ve dua ediyorum ki söylemeye ilham aldığım şeyleri sizlere etkin biçimde iletebilirim. Birkaç yıl önce Dr. Jack McConnell'ın yazmış olduğu bir makaleyi okudum. Jack McConnell, Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinin güneybatısındaki tepelerde yetişti ve Metodist bir rahibin ve ev kadını bir annenin 7 çocuğundan birisiydi. Durumları çok mütevaziydi. Çocukluğunda her gün ailesi yemek sofrasına oturduğunda babası herkese sırayla ve bugün başkası için ne yaptın diye sorduğunu anlattı. Babalarına birisine yardım ettiklerini bildirmek için çocuklar her gün iyi bir davranış göstermeye azmederlerdi. Dr. McConnell bu araştırmayı babasının bırakmış olduğu en değerli miras olarak nitelendirir. Ki bu sözler yaşamları boyunca ona ve kardeşlerine başkalarına yardım etmeleri için bir ilham kaynağı olmuştu. Büyüyüp yetişirken hizmet etme motivasyonları başkalarına yardım etmeye olan içten arzuya dönüştü. Dr. McConnell'ın seçkin tıbbi kariyerinin yanı sıra tüberküloz çatallı testinin gelişimini yönlendirdi. Çocuk felci aşısının ilk gelişimine ortak oldu. Tylenol'un keşfini denetledi ve manyetik rezonans görüntüleme ya da MRI, MRG prodüsünün gelişimine yardımcı oldu. Sağlık sigortası olmayan işçilere hizmet eden parasız kliniklerde emekli tıbbi personele gönüllü çalışması şansı veren tıp gönüllüleri diye adlandığı bir organizasyon kurdu. Dr. McConnell emekli olduğundan beri boş vakitlerinin haftada 60 saatlik ücretsiz işe dönüştüğünü söyledi. Ama enerji düzeyi arttığının ve daha önceden hayatında olmayan bir memnuniyetinin olduğunu da söyledi. O şu açıklamayı yaptı. Hayatın çelişkilerinden birisi de tıp gönüllülerin bana olan faydası hastalarıma olanlar daha fazla olmasıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi buna benzer 50'den fazla klinik var. Elbette yoksullara yardım amacıyla tıbbi klinik açan Dr. McConnell gibi olamayız. Ama başkalarının her zaman bir ihtiyacı var ve her birimiz birisine yardım etmek için bir şey yapabiliriz. Havari Paulus şöyle nasihat verdi. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. Mormon kitabındaki Kral Benjamin'in şu meşhur sözlerini tekrar hatırlayalım. İnsanlara hizmet ettiğiniz zaman yalnızca Tanrınıza hizmet edersiniz. Kurtarıcı öğrencilerine şunu öğretti. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. Ben şuna inanıyorum ki kurtarıcı kendimizi başkalarına hizmet etmeye adamadığımız sürece hayatımızın az bir anlamı olacağından bahsediyor. Sadece kendileri için yaşayanlar en sonunda mecazi anlamda büzüşecek ya da yaşamlarını kaybedecekler. Başkalarına hizmet etmeye adayanlar gelişip büyüyecek ve aslında hayatlarını kurtaracaklar. 12 Havariler Kurulu'nun bir üyesi olarak desteklendiğim 1963'ün Ekim ayındaki genel konferansta Başkan David Homakey şunu açıkladı. Bir insanın en büyük mutluluğu başkalarının iyiliği için kendisini feda etmekten gelir. Çoğu zaman birbirimize yakın otururuz ama kalpten iletişim kurmayız. Bunlar kendi etkimiz altında olan ve uzanmış ellerle Gilad'da merhem yok mu diye haykıranlardır. Hizmet etmenin ve ihtiyacı olana yardım etmenin kilisenin her bir üyesinin hedefi olduğundan eminim. Vaftiz olduğumuzda çektiğiniz yüklerin hafifleşmesi için birbirimizin yükünü taşımaya söz verdik. Başkasının ihtiyacına tanık olduğunda bu söz kaç kez kalbine dokundu? Hangi sıklıkta yardım etmeye niyetlendin? Ve hatta hangi sıklıkta günlük yaşamınız araya girip elbette birisi bu ihtiyacın çaresine bakacak diye düşünerek yardım etmeyi başkalarına bıraktınız? Hayatın meşguliyetlerine kendimizi çok kaptırmış durumdayız. Eğer geri adım atsak, hatta ne yaptığımıza şöyle bir baksak, kendimizi ufak tefek şeylere kaptırdığımızın farkına varırız. Diğer bir deyişle, çoğu kez zamanımızın büyük bir kısmını büyük çapta gerçekten çok önemli olmayan şeylere özen göstererek ve daha önemli işleri ihmal ederek geçiririz. Uzun yıllar önce hala benliğimden hiç çıkmayan bir şiir duydum ve bunun sayesinde yaşamıma yön vermeye çalıştım. Bu favorilerimden bir tanesi. Geceleri ağladım, görüşümün yetersizliğinden, başkasının ihtiyacını görmekte köreldim ama asla bugüne kadar bir küçük pişmanlık hissetmedim, biraz fazla nazik olduğum için. Kardeşlerim, ilgimize, teşviğimize, desteğimize, tesellimize ve şefkatimize ihtiyacı olan kişiler, belki aile bireyleri, arkadaşlar, tanıdıklar ve yabancılar tarafından kuşatılmış durumdayız. Rabbin çocuklarına hizmet etmek için ve onlara destek olma emriyle bu yeryüzündeki Rabbin elleriyiz.
You may lament.
Şöyle feryat edebilirsiniz. Yapmam gereken her şeyi yapmaktan günün sonunu zor getiriyorum. Başkaları için nasıl hizmet edebilirim? Mümkün olduğunca ne yapabilirim? Yaklaşık bir yıl önce, doğum günümden önce kilise haberleri benimle röportaj yaptı. Röportajın bitiminde muhabir dünya çapındaki üyelerden bana verilebilecek en uygun hediyenin ne olabileceğini sordu. Ben şöyle cevap verdim. Zor günler geçiren ya da hasta ya da yalnız olan birisini bul ve onun için bir şey yap. Bu yılki doğum günüm için dünyanın her köşesinden, kilisenin üyelerinden almış olduğum bu doğum günü dileğini nasıl yerine getirdiklerini anlatan yüzlerce posta kartları ve mektuplar beni şaşkına çevirdi. İnsani yardım amacıyla teçhizat toplamaktan bahçe işleri yapmaya kadar hizmetler vardı. Düzinelerce ilk öğretimler çocuklara hizmet etmeleri için onları cesaretlendirdi. Ve ondan sonra bu hizmet işleri kaydedilip bana yollandı. Kaydetme yöntemlerinin yaratıcı olduğunu söylemeliyim. Çoğu değişik şekillerde ve birçok kitap ölçüleri içine beraber konulmuş sayfalar şeklinde geldi. Bazıları kartları ya da çocuklar tarafından çizilmiş ya da boyanmış resimleri içeriyordu. Çok yaratıcı bir ilk öğretim, içi sıcak tüylü şeyler diye adlandırdıkları yüzlerce şeylerle dolu büyük bir kavanoz yolladı. Sıcak tüylü şeylerin ne olduğunu bile bilmiyordum. Bu şeylerin her biri ilk öğretimdeki çocuklardan birisinin o sene içinde yapmış olduğu bir hizmet işini temsil ediyordu. Hizmetlerini anlatırken ve ondan sonra kavanoza sıcak tüylü şeyleri yerleştirirken duydukları mutluluğu sadece hayal edebiliyorum. Almış olduğum birçok hediyede içeren sayısız notlardan sadece birkaçını sizinle paylaşacağım. Bir küçük çocuk şöyle yazdı. Dedem felç oldu ve ben onun elini tuttum. 8 yaşındaki bir kızdan, kız kardeşim ve ben anneme ve aileme oyuncak dolabını toplayarak ve temizleyerek hizmet ettik. Birkaç saatimizi aldı ve eğlendik. En güzel yanı anneme sürpriz oldu ve onu mutlu ettik. Çünkü bunu yapmamız bizden istenmemişti bile. 11 yaşındaki bir kız, mahallemde çok parası olmayan bir aile vardı. 3 küçük kızları var. Anneleri ve babaları bir yere gitmeleri lazımdı. O yüzden ben de 3 kızlarına bakmayı teklif ettim. Babaları tam bana 5 lira vermeye uzanmıştı. Ben bunu kabul edemeyeceğimi söyledim. Benim hizmetim kızlara ücretsiz bakmaktı. Moğolistan'dan bir ilköğretim çocuğu annesinin yapmak zorunda kalmaması için kuyudan su getirdiğini yazdı. 4 yaşındaki bir erkek çocuk, şüphesiz bir ilkokul öğretmeni tarafından yazılmış, şöyle yazmış: "Babam birkaç haftalığına asker eğitimine gitti. Benim özel görevim anneme sarılmak ve onu öpmekti." Keşke baba da deselerdi. 9 yaşındaki bir kız çocuk şöyle yazmış: "Büyük babaannem için çilek topladım. Kendimi iyi hissettim. Başkası, yalnız bir çocukla oyun oynadım." 11 yaşındaki bir erkek çocuk, bir kadının evine gittim ve ona sorular sordum ve ona şarkılar söyledim. Onu ziyaret ettiğim için kendimi iyi hissettim. Asla ziyaretine kimse gelmediğinden o çok mutlu olmuştu. Özellikle bu kart 12 Havariler Kurulu'ndan yaşlı Richard L. Evans'in yıllar önce yazmış olduğu kelimeleri bana hatırlattı. O şöyle söyledi: "Yaşamın hazırlık ve çalışma sürecinden yaşama ilişkin şeyleri bir kenara bırakma süreci, değişiminden gelen yalnızlığı gençlerin anlaması hiç kolay değildir." Uzun zaman evin odak noktası peşinden koşulan olmaktan ve ondan sonra hemen hemen ansızın bir kenarda olup bitenleri seyretmek, işte bu yalnız yaşamak demektir. Sadece mobilyalarla dolu bir odanın nasıl boş olabileceğini öğrenmek için çok uzun zaman yaşamalıyız. Sadece işe alınmış hizmetçiden başka, kurumsal bakımda ya da uzman görevde çalışan başka birisi için geçmişin anılarını hatırlamak ve bunları sıcağı sıcağına yaşamaya devam etmek zaman alır. Gençlik yıllarını geri getiremeyiz ama düşünceliğimizle ve içten sevgiyle bunları yaşamımızın son günlerine kadar yaşamasına yardımcı olabiliriz. Doğum günü kartlarım ve notlarım hastaneler için battaniyeler yapmış, yoksullara yemek dağıtmış, ölüler için vaftiz olmuş ve daha birçok hizmet işinde bulunmuş genç erkekler ve kadınlar sınıflarındaki gençlerden de geldi. Yardımın her zaman bulunabildiği yardımlaşma cemiyetleri normalde verdiklerinden daha da fazlasıyla hizmet verdiler. Rahiplik grupları da aynısını yaptılar. Kardeşlerim, kız kardeş Manson ve ben saatlerce harfi harfine bu hediyeleri okuduğumuzda kalbime hiçbir şey hiç bu kadar dokunmamıştı ve bu kadar müteşekkir olmamıştım. Şimdi bu tecrübe hakkında konuşurken ve vereni ve alanı düşünüp taşınırken kalbim çok dolu. Matta'nın 24. bölümündeki sözler aklıma geliyor. "Sizler babamın kutsadıkları gelin. Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan krallığı miras alın. Çünkü acıkmıştım. Bana yiyecek verdiniz. Susamıştım. Bana içecek verdiniz. Yabancıydım. Beni içeri aldınız. Çıplaktım, beni giydirdiniz. Hastaydım, benimle ilgilendiniz. Zindandaydım, yanıma geldiniz." O vakit doğru kişiler ona şu karşılığı verecek: "Ya Rab, seni ne zaman aç görüp doyurduk? Susuz görüp su verdik. Ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık? Ya da çıplak görüp giydirdik? Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik? Kral da onları şöyle yanıtlayacak. Size doğrusunu söyleyeyim, bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz. Kardeşlerim, Dr. Jack McConnell ve kardeşlerinin her akşam, akşam sofrasında karşılaştığı soruyu kendi kendimize soralım. Birisi için bugün ben ne yaptım? Bilinen şu ilahi sözleri canınızın her yerine işlesin ve kalplerimizde yer bulsun. Bunu şarkısı olarak söylemeyeceğim. Bugün bu dünyada iyi bir şey yaptın mı? İhtiyacı olan birisine yardım ettin mi? Üzgünü neşelendirdin mi ve birisine hoşnut ettin mi? Eğer yapmadıysam ben gerçekten başarısız oldum. Taşımasına ortak olduğum için bugün birisinin yükü biraz daha hafifledi mi? Hastaya ve yoksula kendi yollarında yardım edildi mi? Yardımıma ihtiyaçları olduklarında ben orada mıydım? Hepimizin çağrılmış olduğu bu hizmet Rab İsa Mesih'in hizmetidir. Rab hedefini bizde kattığında ona yaklaşmamız için bizleri davet eder. O bana ve sana şöyle der. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin. Ben size rahatlık veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir. Eğer gerçekten dinlersek, bize çok çok uzaklardan gelecek sesi sanki birisine konuşuluyormuş gibi duyabiliriz. Aferin sana, iyi ve sadakatli hizmetkar. Rabbin kutsamasını almaya her birimizin hak kazanabilmesi benim duamdır. Onun adıyla, hatta kurtarıcımız İsa Mesih'in adıyla söylüyorum. Amin.
Our beloved Heavenly Father.
Sevgili cennetteki babamız. Başımızı senin huzurunda öne eğiyoruz bu sabah. Sahip olduğumuz için, fırsatlar için sana teşekkür ediyoruz. Özellikle peygamberimizin sesini duyabildiğimiz için. Hissettiğimiz ruhu için sana minnettarız. Kalbimize duyduğumuz tanıklar için sana minnettarız. Ve senin emirlerini tutmaya karar verdik. Peygamberimiz için sana minnettarız. Başkan Thomas S. Manson için ve onun danışmanları için. Onları lütfen kutsa ve onlara sağlık ver. Onlara ruhunu ver ki onlar senin kiliseni yönetebilsinler. Şu an senin kutsamaların için dua ediyoruz. Bu konferanstaki öğütleri yürekten tutalım, onları kendi hayatımızda uygulayalım. Bu mesajları devamlı inceleyelim ve onları kendi hayatımızda uygulayalım. Evlerimize dönerken lütfen bizi kutsa, ailelerimizi kutsa. Ahenk içinde yaşayalım hep beraber harmoni bir şey. Lütfen azizleri kutsa, ihtiyaçları olan şeylere sahip olabilsinler. Ve çocuklarına yardımcı olabilsinler. Seni çok seviyoruz. Bu şeyleri İsa Mesih'in adıyla söylüyoruz. Amin.
Thank you.
This has been a broadcast of the 179th.
İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 179. yarı yıllık genel konferansının yayını olmuştur. Konuşmacılar kilisenin genel otoriteleri ve genel görevlileri arasından seçilmiştir. Müzik Mormon Tabernacle Chorus'u tarafından sağlanmıştır.
This broadcast has been
yayın Bonneville Communications tarafından bir kamu hizmeti olarak sağlanmıştır. Herhangi bir şekilde yazılı bir izin olmadan bu programın çoğaltılması, kayıt edilmesi, kopyalanması ya da başka bir amaç için kullanılması yasaktır.